Afrikalı Leo, Amin Malo, 8. kaset, 2. yüz, sayfa 311. Guicardini ile birlikte pek çok önemli, ayrıca da kilise prensleri için, Papa'dan başka kimsenin bilmediği ancak Fransız kralının önceden uyarıldığı çok gizli bir görevi yerine getirmiş, Pavia'dan geri dönüyordu. Görünüşte 7. Clementus, Floransalı'ya arabuluculuk görevi vermişti. Son aylar çok kanlı geçmişti. İmparatorun orduları Marsilya'yı almaya çalışmış, yüzlerce top kenti ateşe tutmuştu. Başarı sağlanamamıştı. Kral Francesc bu kez Milano'yu almış, Pavia'yı kuşatmıştı. İki ordu Lombardiya'da birbirini karşılamakla tehdit etmişti. Kanlı bir savaşı önlemekse Papa'nın göreviydi ama Papa gerçekte bu olayla pek ilgili değildi. Çünkü iki Hristiyan güç arasındaki çatışma kutsal görüşe daha çok devinim olanağı sağlıyordu. Barışın sağlanmayacağından emin olmak için biz ara bulucu olmalıyız. Benim de yer aldığım öteki görev daha da önemliydi. Papa, Büyük Türk'ün elçisinin Fransa kralıyla görüşmek üzere yola çıktığını öğrenmişti. Bu, Osmanlılarla bir ilişkiye girmek için uzun zamandan beri beklenmekte olan bir fırsat değil miydi? Böylece Guicardini ve ben Pavia duvarlarının içine bu elçiyle aynı zamanda girecek ve ona 7. Clementus'un haberini ulaştıracaktık. Soğuğa karşın bir haftadan daha kısa bir süre içinde Fransızlara ulaşabildik. Bizi önce yüksek rütbeli, yaşlı, Mareşal Chamanes adında La Palis Senyörü Guicardini'yi çok iyi tanıyan biri karşıladı. Ziyaretimize şaşırmış görünüyordu çünkü Papa'nın bir başka elçisi, muhasebeci Matteo Ghiberti bir hafta önce gelmişti. Guicardini hiç şaşırmadan yarı sevimli, yarı şakacı bir sesle ''Vaftizci Yahya da İsa'dan önce gönderilmişti.'' dedi. Guicardini'nin böbürlenmesi işe yaramış olmalı ki Floransalı hemen o gün kral tarafından kabul edildi. Ben görüşmeye alınmamıştım ama kralın elini öpebilmiştim. Bunu yapmak için benden ancak bir karış uzun olması nedeniyle başımı hafifçe eğmem yetti. Bakışları beni tepeden tırnağa süzdü, tıpkı ulaşılmaz binlerce ışına ayrılan bir kamışın gölgesi gibiydi bakışı. Bense büyülenmiş olarak onun yüzündeki tek bir noktaya bakıyordum. Çok yumuşak olan bıyıklarını korurcasına, dudaklarının üstüne doğru sarkan kocaman burnuna. Frances'in en ciddi olmaya çalıştığı anda bile gülümsüyormuş gibi görünmesi belki de yüzünün çizgilerindendi. Guicardini toplantının yapıldığı yuvarlak çadırdan hoşnut çıktı. Kral Osmanlı'nın ertesi gün geleceğini doğrulamış, Roma'nın İstanbul'la ilişki kurma girişimine sevinmişti. Floransalı, kendisi inançsızlarla anlaşma imzalarken kutsal babanın onu kutsamasından daha iyi nasıl bir umudu olabilir dedi. Beni hazırlıksız yakalamaktan mutlu, sözünü sürdürdü. Burada olduğunu ve Türkçe bildiğini söyledim. Majesteleri ona çevirmenlik yapabilir misin diye sordu bana. Ne var ki Osmanlı elçisi gelip de konuşmaya başladığı zaman dilim tutuldu sanki. Ağzımı açamıyor, boğazımı bile temizleyemiyordum. Kral bana ölümcül bir bakış fırlattı. Guicardini öfkesinden ve şaşkınlıktan kıpkırmızı kesildi. Allah'tan elçinin kendi çevirmeni vardı. Üstelik de çevirmen Frances'in dilini biliyordu. Orada bulunanlar içinde benim sıkıntımı anlayıp da paylaşan bir tek kişi vardı. Görevi hiç değilse temsilci olarak yapması gerekeni bitirene değin bunu açıklamasına engeldi. Ancak sultanın mektubunu okuyup kralla karşılıklı birkaç şey konuştuktan sonra yanıma gelip yüksek sesle ''Bu ordugahta arkadaşlarla ve dostlarla karşılaşacağımı biliyordum ama yıllardır yitirmiş olduğum bir kardeşi de bulacağımı hiç ummamıştım.'' dedi. Osmanlı çevirmeni bu sözleri aktardığı zaman oradakilerin hepsinin bakışları bana döndü. Guicardini de rahat bir soluk aldı. Bense şaşkındım, gördüğüme inanamıyordum. Yalnızca Harun diyebildim. Bir gece önce Büyük Türk'ün elçisinin adının Harun Paşa olduğunu söylemişlerdi gerçi. Fakat ben bu adla benim en iyi dostum, en yakın akrabam, neredeyse kardeşim olan Harun arasında en küçük bir ilişki kuramamıştım. Yanındakilerin onun için kurdukları görkemli çadırında yalnız kalabilmemiz için akşamı beklememiz gerekti. Gelincik hazretlerinin başında beyaz ipekten tavus büyü ve kocaman bir yakutla süslü bir sarık vardı. Fakat bir an önce kurtulmak istercesine sarığını çıkardı. Saçları dökülmeye ve kırlaşmaya başlamıştı. Hiç beklemeden merakımı gidermek için anlatmaya başladı. Birlikte İstanbul'a gidişimizden sonra birçok kez Allah rahmet eylesin Oruç Reis'ten sonra kardeşi Barbaros Hayrettin'in elçisi olarak Bab-ı Ali'ye gittim. Türkçeyi ve saray dilini öğrendim. Orada dostlar edindim. Cezayir'in Osmanlı topraklarına katılması sırasında elçilik yaptım. Kıyamet gününe dek bundan onur duyacağım. Eliyle havada bir şeyi süpürüyormuş gibi bir devinim yaptı. Şimdilerde İran sınırından Mağrip kıyılarına, Belgrad'dan Yemen'e bir tek Müslüman imparatorluğu var. Bu imparatorluğun efendisi gösterdiği güvenle beni onurlandırıyor. Saklamaya çalışmadığı bir sitemle sordu. Bunca yıl sen ne yaptın? Papalık sarayında çok önemli bir kişi olduğun doğru mu? Ona onun sözleriyle yanıt verdim. Kutsal Baba gösterdiği güvenle beni onurlandırıyor. Her sözcüğün üstüne basa basa eklemeyi uygun buldum. Beni buraya sizinle görüşmem için gönderdi. Roma ve İstanbul arasında bir bağ kurmayı umuyor. Eğer çok resmi sözlerime karşılık bir sevinç gösterisi, bir şaşkınlık beklemiş olsaydım çok büyük bir düş kırıklığına uğrardım. Harun birden giysisinin dalga dalga inen kolu üstünde bir lekenin ayrımına varmış gibi sanki bu lekeyi ovuşturup temizlemeye koyuldu. Sonunda dindarca bir alayla yanıt verme alçak gönüllülüğünü gösterdi. Roma ve İstanbul arasında mı dedin? Ne amaçla? Barış için. Akdeniz çevresinde Müslümanlarla Hristiyanların savaş ya da korsan korkusu olmadan yaşaması ve alışveriş yapması için bir Sicilyalının beni kaçırma tehlikesi olmadan İskenderiye'den Tunus'a ailemin yanına gidebilmem olağanüstü güzel bir şey değil mi? Bir kez daha kolunun üstündeki o inatçı leke. Bana hiç de iyi olmayan bir bakışla bakmadan önce o lekeyi bir kez daha ve daha hızlı ovuşturup üfledi. Beni dinle Hasan. Eğer dostluğumuzu, okuldaki günlerimizi, ailemizi, oğlumla kızının yakında yapılacak düğününü konuşmak istersen gel. Bunları bir masada oturup konuşalım. Tanrım, böyle bir konuşmayı her şeyden daha çok istiyorum. Fakat sen papanın, ben sultanın elçisiysek başka türlü konuşmamız gerek. Kendimi savunmaya çalıştım. Niye beni azarlıyorsun? Ben yalnızca barıştan söz ediyorum. Kitapta dinlerin birbirini öldürmemesi gerektiği anlatılmıyor mu? Sözümü kesti. Şunu bilmelisin ki İstanbul ve Roma, İstanbul ve Paris arasında inanç ayırıcı ögedir. Çıkar ise ister basit, ister soylu olsun birleştiricidir. Kitabın barışından bana söz etme çünkü şimdi sorun o değildir. Efendilerimizin de düşündükleri kitabın barışı değildir. Çocukluğumuzdan beri gelincikle tartışamazdım. Yanıtım bir türlü silah bırakmaydı. Her neyse, senin efendinle benim efendimin ortak bir ilgileri olduğunu görüyorum. Ne biri ne de öteki, 5. Karl'ın bütün Avrupa'ya ve Berberistan'a yayılmasını istemiyor. Harun gülümsedi. Şimdi aynı dili konuştuğumuza göre neden geldiğimi sana söyleyebilirim. Krala armağanlar, sözler ve onun yanında savaşacak 100 tane gözüpek atlı getirdim. Savaşımız aynı. Fransız birliklerinin çok yakında Barbaros'un ölümünden önce benim Cezayir önlerinde bulguna uğrattığım Monca Dalı Ugo'yu yakaladığını biliyor musun? İmparatorluk orduları Marsilya'yı bir kez daha almak girişiminde bulunursa ordumuza müdahale emir verildiğini biliyor musun? Efendimiz bu noktaya varana kadar Kral Francis'le anlaşma imzalamaya, dahası da dostluk gösterilerinde bulunmaya hazır. Peki krala Osmanlıların Avrupa içlerine yürümeyecekleri konusunda da söz verebilecek misiniz? Harun saflığım karşısında çileden çıktı. Macar kralı İmparator Karl'ın kayınbiraderi olduğuna göre Macaristan'a saldırırsak Fransa kralı bize öfke duymaz. Viyana'yı kuşatırsak da aynı şey çünkü orada da imparatorun öz kardeşi egemen. Hristiyan topraklarının bu yolla işgal edilmesine izin verirse Fransız kralı eleştirilmeyecek mi? Belki. Fakat Efendimiz karşılık olarak Kudüs'teki kiliseleri ve Doğu Akdeniz'deki Hristiyanları onun korumasına bırakmaya hazır. Bir an her birimiz kendi düşüncelerimize dalıp sessiz kaldık. Harun arkasına oymalı bir sandığa dayayıp gülümsedi. Fransa kralı kendisi için 100 atlı getirdiğimi söylediğim zaman sıkıldı. Bir an onların yanında savaşmalarına izin vermeyeceğini sandım fakat daha sonra candan teşekkür etti. Ve ordugâhta bu atlıların sultanın Hristiyan kullarından olduğu haberini yaydırdı. Birden durup sordu. Ailene ne zaman döneceksin?
Bir gün kesin kes döneceğim dedim.
Roma benim için ilginç olmaktan çıktığı zaman.
Suslu Abbas, Tunus'ta görüştüğümüz zaman papanın seni bir yıl kalede hapsettiğini söylemişti. Onu çok eleştirmiştim.
Harun birden keyiflendi. Sen Hasan.
Granadalı Muhammed'in oğlu. Roma'nın orta yerinde papayı eleştirdin ha. Abbas bana o papayı yabancı olduğu için de eleştirdiğini söylemişti.
Tam öyle değil. Fakat papanın bir İtalyan olabilecekseydi Floransa'dan bir Medici olmasını yeğlerdim.
Böyle ciddiyetle konuşmam karşısında arkadaşım dili tutulmuş gibi kala kaldı. Sonra,
"Aa, Medici'yi yeğlediğini söylüyorsun. Peki İstanbul'a döner dönmez halifeliğin Osmanlılardan alınmasını, Abbasi soyundan birine verilmesini önereceğim."
Dikkatle yakasını düzelttikten sonra bir nakarat gibi yineledi.
"Bir Medici'yi yeğlediğini söylüyorsun.
Ben Harun'la konuşurken Gulcardini kendi kendine olağanüstü tasarılar yapmaktaydı. Büyük Türk'ün elçisiyle yakınlığımın papalık diplomasisine büyük yararı olabileceğine inanıyordu. Coşkusunu yatıştırmak için özellikle eniştemin bu konudaki kayıtsızlığını anlatmak zorunda kaldım. Fakat Floransalı benim karşı çıkışlarıma elinin bir devinimiyle aldırmadığını belirtti.
Harun Paşa elçilik yeteneğiyle bizim girişimlerimizi Büyük Türk'e kesin kes anlatacaktır dedi.
İlk adım atılmıştır. Yakında Osmanlı elçisini Roma'da karşılayacağız. Belki senden de İstanbul'a gitmen istenir. Fakat her şeyden önce Papa'ya görevimize ilişkin rapor vermemiz gerekiyordu.
Roma'ya bir an önce varmak isterken Bologna'nın birkaç mil güneyinde kar fırtınasına yakalandık. Fırtına başlar başlamaz Atlaslardaki fırtınayı anımsadım. O korkunç dakikaları bir kurt sürüsüyle kuşatılmışım gibi, ölümle kuşatılmışım gibi yeniden yaşadım. Yaşamla tek bağımın elini çılgınca tuttuğum Hiba olduğunu duyumsadığım o korkunç günü anımsadım. Kendi kendime Numidyalı güzel kölemin adını, kalbimdeki yerini başka hiçbir kadın almamış gibi birçok kez yineledim.
Rüzgarın hızı iki katına çıkmıştı. Koruma görevlerimiz olan askerler atlarından inip bir korunak aradılar. Gulcardini ile ben de benzer şeyi yaptık fakat Gulcardini'yi göremiyordum. Çığlıklar, çağrışlar, bağırtılar duyar gibi oldum. Zaman zaman kar içinden geçen bir gölge yürüyor, izlemeye çalışıyordum. Fakat gölgeler herkesin de ses içinde yitiyordu. Kısa bir süre sonra atım kaçtı. Hiçbir şey görmeden koşarken bir ağaca tosladım. İki büklüm olarak ve titreyerek ağaca tutundum. Fırtına dindikten sonra biri beni kara gömülmüş ve baygın, sağ bacağımda çılgına dönmüş bir at tarafından çiğnenmiş olarak bulmuş. Bacağımı kesmek zorunda kalmadıklarına göre kar içinde uzun süre yakmamışım besbelli, fakat göğsüm yanıyor, yürüyemiyordum. Gulcardini ile Bologna'ya döndük. Arkadaşım beni İspanyol okulu yakınlarında bir hana yerleştirip 10 gün içinde iyileşeceğimi ve onu papalık sarayında bulabileceğimi söyleyip gitti. Fakat bu sözleri kendimi biraz daha iyi duyumsamam içindi. Roma'ya varır varmaz Maddalena'ya haber vermiş, en erken zamanda Giuseppe'yi de alıp yanıma gelmesini, gelirken notlarımı ve kağıtlarımı da getirmesini, yatakta sıkılmamam için yazmamın iyi olacağını söylemiş. Gerçekten de kıpırdamamaya alışıyordum. İlk günler hep huysuzdum. Bütün gün bunca kara ve yazgıma, bana çok sabırla hizmet eden hancıya sövüp durdum. O yılın sonuna dek yatak odamdan çıkamadım. Zatire olmuştum. Tam iyileşirken bu kez bacağım beni yine tedirgin etmeye başladı. Duygusuzdu ve şişmişti. Kesileceğinden korktum yine. Öfkeden ve umutsuzluktan gece gündüz çalıştım. Bu arada Saksonyalı yayıncıya söz verdiğim Arapça ve İbranice çevirileri bitirdim. Ayrıca Afrika'nın tanıtımının ilk cildini de o yıl bitirdim. Birkaç ay sonra hiç dışarı çıkmadan yazan, zaman zaman pişmanlıklar duyan bir gezgin olarak yeni durumumun serüvenlerine alıştım. Küçük ailemin sevinçlerine katılmayı öğrendim. Fakat çevremde olup bitenlere meraklı gözlerle bakmaktan geri durmadım. Mart ayında Maddalena bana İtalya'yı sarsan haberleri ilettiği zaman hastalığım daha geçmemişti. İmparatorluk ordusu, Fransa kralının ordusunu Pavia önlerinde bozguna uğratmıştı. Başlangıçta Francis'in öldürüldüğü haberi gelmişti. Sonradan yalnızca tutuklanmış olduğunu öğrendim. Durum çok kötüydü. Kralın sonu ne olursa olsun Fransızların imparatorun yolu üzerinde duramayacakları kesindi. 7. Clementus'u düşünüyordum. Branch ise çok güvenmişti. Attığı yanlış adımın sorumluluğundan şimdi nasıl kurtulacaktı? 5. Karl'ın gazabından kurtulmak için onunla barış imzalayacak mıydı? Yoksa otoritesini kullanıp çok güç kazanan ve hepsi için çok tehlikeli olmaya başlayan imparatora karşı Hristiyanlığın öteki prenslerini birleştirme yolunu mu seçecekti? Papa ile konuşabilmek için çok şey verirdim. Bu Kardini ile de. Özellikle yaz başında ondan aldığım bir mektupta taşlamasının arkasında korku gizleyen şu tümceyi okuduktan sonra: Roma'yı şimdi ancak bir mucize kurtarır ve Papa bu mucizeyi benim başarmamı istiyor. Kara Çete Yılı Hicri 932 18 Ekim 1525 7 Ekim 1529 Karşımda duruyordu. Etten ve demirden bir heykel. Güçlü kahkahalar ve korkunç öfke nöbetleriyle. Ben kilisenin silahlı gücüyüm. Halk ona ulu şeytan diyordu ve onu bunun için seviyordu. Yılmaz, yenilmez, öfkeli, kadınları ve kaleleri fırtınalarla ele geçiren bir adamdı. Ondan korkuyorlar, Tanrı'ya onu koruması ve uzakta tutması için yakarıyorlardı. Paralı askerlerin komutanı ve ayrıca bir medisi olan bu adamın ünü bütün İtalya'ya yayılmıştı. Dipnot: Avrupa'da özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda prenslerin ve devletlerin hizmetine giren paralı askerler vardı. Komuta ettiği birlikler de onun gibiydiler. Rüşvet almaya yatkın ama bir yandan da eli açık, hem acımasız hem de halktan yana, ölüm karşısında kayıtsız. O yıl Papa'nın hizmetine girmişlerdi. Adları Kara Çete'ydi. Komutanları da artık Giovanni di Medici değil, Kara Çeteli Giovanni diye anılıyordu. Onunla Bologna'da karşılaştık. İlk sokağa çıkışımda, hastalığım süresince bana çok incelikli davranan, sık sık para, kitap ve giysiler gönderen, kentin saygıdeğer beyefendilerinden Bay Jacopo Salviati'nin sarayına gitmeye karar verdim. Guicardini bu saygıdeğer beyefendiden beni korumasına almasını rica etmişti. O da bunu babaca bir özenle yerine getirmiş, her hafta kısa bir mektupla sağlığımı sormuştu. Salviati Bologna'nın en seçkin kişisiydi ve ancak Medici'lere denk bir debdebe içinde yaşıyordu. Eşi Papa Leo'nun kız kardeşinden başkası değildi. Kızı Maria ise Kara Çeteli Giovanni ile evliydi. Yazık ki Maria kocasını çok seyrek, ancak iki savaş, kent dışına iki yolculuk ya da iki iş arasında görebiliyordu. O gün Giovanni karısından çok 6 yaşındaki oğlunu görmek için eve gelmişti. Maddalena'nın omzuna yaslanmış, Salviati Sarayı'na doğru yürüyordum ki kulağımızın dibinde yürüyüş sesleri duyduk. Komutanın yanında kendisine çok bağlı 40 atlı vardı. Yoldan geçenlerin kimileri adını mırıldandı, kimileri onu alkışladı, kimileri de adımlarını sıklaştırdı. Yürüyüşüm daha çok yavaş ve düzensiz olduğu için o geçinceye değin yana çekilip beklemeyi yeğledim. Epey uzaktan bağırdı: Cosimo! 1. kat pencerelerinden birinde bir erkek çocuğu göründü. Giovanni atını 4 nala sürdü, pencerenin altına gelince kılıcını çıkarıp çocuğa doğru tuttu ve bağırdı: Atla! Maddalena neredeyse bayılacaktı. Gözlerini kapattı. Ben olduğum yere çakılmış gibi kala kaldım. Damadını karşılamak için dışarı koşan Bay Jacopo hiçbir şey demedi. Çok kızmış gibi görünüyordu ama öfkesi sanki böyle olağan dışı bir oyuna değil de günlük, sıradan bir tatsızlığaydı. Küçük Cosimo ne korkmuş ne de etkilenmiş görünüyordu. Ayağını duvar kabartmasının üstüne koydu ve boşluğa doğru sıçradı. Son anda babası kılıcını attı, kollarını uzattı ve onu tam başının üstünde yakaladı. Benim prensim nasıl? Baba oğulla birlikte askerler de güldü. Jacopo Salviati gülümsemek için kendini zorladı. Yaklaşmakta olduğumu görünce beni damadına tanıştırmayı, gerginliği yatıştırmak için fırsat bildi. Bay Giovanni Leon, coğrafyacı, ozan ve papalık sarayında diplomat. Komutan atından yere indi. Adamlarından birinin getirdiği kılıcını kınına sokarken büyük bir neşeyle kendini tanıttı. Ben de kilisenin silahlı gücüyüm. Saçları kısaydı. Yanları kesilmiş, kahverengi, kısa, gür bıyıkları vardı. Beni bir neşterden daha kolay delip geçen bakışlarla süzdü. O zaman bu adamdan hiç hoşlanmamıştım. Fakat salona girer girmez savaşçı ruhundan şaşılacak denli çabuk sıyrılıp bir Floransalı şaşırtıcı bir incelik ve iç zenginliğiyle bir Medici oluveren bu adam karşısında benim de fikirlerim değişti. Pavia'da olduğunuzu duydum dedi. Bay Guicardini ile birlikte birkaç gün orada kaldık diye yanıt verdim. Ben de uzaklardaydım. Milano yolundaki birliklerimi denetlemeye gitmiştim. Pavia'ya vardığımda Osmanlı elçisi ayrılmıştı. Siz de ayrılmış olmalısınız. Gülümseyişi yanıtı bildiğini gösteriyordu. Bense gizlimi ele vermemek kaygısıyla sessiz durmayı yeğledim. Gözlerimi ondan ayırdım. O sözünü sürdürdü. Paris'in İstanbul'a gönderdiği son haberi duydum. Fransız Türklerin Macaristan'a saldırmasını ve 5. Karl'ın dikkatini İtalya'dan oraya çekmesini istemiş. Fransa kralı İspanya'da tutuklu değil mi? Papa ile ve sultanla haberleşmesine ya da şimdilerde krallığı yönetmekte olan annesine yönergeler göndermesine engel olamıyorlar. Fakat ölümün eşiğinde olduğu söylenmiyor muydu? Artık değil. Ölüm fikir değiştirdi. Kendi görüşümü belirtmeyip sorular sormayı sürdürünce Giovanni doğrudan doğruya ''Çok olağan dışı bir ortaklık gibi görünmüyor mu? Papa, Büyük Türk'le anlaşmış olan Francis'le anlaşıyor.'' dedi. Büyük Türk için duygularımı da öğrenmek istiyordu. Yoksa Harun Paşa ile neler olup bittiğini mi merak ediyordu? Bence Büyük Türk İtalya'da bir savaşın çıkıp çıkmayacağına karar verecek durumda değil. Savaşta yer alan 100 adam, anakaranın öte ucundaki 100 bin askerden daha önemlidir. Sizce İtalya'da en güçlü kimdir? Pavia'da bir savaş oldu. O savaşa bakarak bir sonuca varabiliriz. Yanıtımdan hoşnut kaldığı açıkça görülüyordu. Sesi dostçaydı, dahası hayranlık duyguları taşıyordu. Bu sözleri duyduğuma sevindim çünkü Roma'da Papa kararsız. Dostumuz Guicardini onu Karl'a saldırıp Francis'le anlaşmaya itekliyor. Şu sıralar bile Fransa kralı imparatorun elinde tutukluyken benim durumumda olan biri için korkuyormuş gibi görünmeden imparatorlukla savaşa ilişkin görüşlerini anlatmak olanaksız. Fakat yakında göreceksiniz. Bu çılgın Giovanni akıldan tümüyle yoksun biri değil ve şu hikmet sahibi Guicardini büyük bir delilik yapma noktasına gelecek. Papa'yı da buna sürükleyecek. Çok ciddi şeyler konuştuğunu düşünmüş olmalı ki en son çıktığı yaban domuzu avı ile ilgili kısa ve gülünç öykücükler anlatmaya başladı. Sonra birdenbire "Düşüncelerinizi Papa'ya anlatmalısınız. Niye benimle Roma'ya gelmiyorsunuz?" dedi. Gerçekte Bologna'da zorunlu olarak çok uzun kalmıştık. Kendi kendime Giovanni'nin yanında yolculuğun çok eğlenceli ve tehlikelerden uzak olacağına karar vererek önerisini kabul ettim. Hiçbir haydut böylesi yolculuklara saldıramazdı. Böylece ertesi günü kendimi Maddalena ve Giuseppe ile birlikte yolda buldum. Çevremizde kara çetenin korku salan savaşçıları vardı. Fakat her biri yol boyunca çok dikkatli birer yol arkadaşı oluverdiler. 3 gün süren bir yolculuktan sonra Giovanni'nin Il Trebbio adındaki olağanüstü güzel kalesine vardık. Geceyi orada geçirdikten sonra ertesi sabah Floransa'ya gittik. Komutan, "Bu kenti bilmeyen tek Medici siz olmalısınız." dedi. Guicardini ile birlikte Pavia'ya giderken burada durmak istedik ama zamanımız kısıtlıydı. "Floransa'yı görmenizi engelleyen şu zaman bir barbar olmalı." dedi ve ekledi. "Zaman şimdi de engelleyici ama size kenti göstermezsem kendimi hiç mi hiç bağışlayamam." Daha önce bir ordunun yol göstericiliğiyle bir kent gezmemiştim. Via Larga'dan Medici Sarayı'na gidip sütunlu avluya girene değin gerçek bir tören yürüyüşüyle ilerledik. Bir uşak bizi içeri almak için geldi fakat Giovanni kısaca reddetti. "Bay Alessandro yok mu? Uyumakta olduğunu sanıyorum." "Bay Ippolito? O da uyuyor. Onları uyandırayım mı?" Giovanni gülümseyerek omuzlarını silkti, geri döndü. Avludan çıktı, sağda birkaç adım ötede yapılmakta olan bir yapı gösterdi. "San Lorenzo Kilisesi. Michelangelo Buonarroti şimdi burada çalışıyor ama sizi götürmek istemem çünkü bizi kapı dışarı edebilir." Medici'leri pek sevmez, ayrıca da huysuz bir insandı. Gerçekte Floransa'ya dönüşünün nedeni bu. Büyük ressamlarımızın çoğu Roma'da fakat onca yetenekli kişiyi çevresinde toplayan 10. Leo, Michelangelo'yu buraya göndermeyi ve ona burada iş vermeyi yeğlemiştir. Duomo'ya doğru gittik. Yolun iki yanındaki evler çok güzeldi. Hepsi de zevkle süslenmişti fakat Roma'daki debdebe burada yoktu. Yol göstericim. Ölümsüz kent sanat yapıtlarıyla doludur. Fakat Floransa'nın kendisi bir sanat yapıtıdır. Her alanın en iyilerini Floransalılara borçluyuz diye açıkladı. Sanki bir paslıya dinliyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Piazza della Signoria'ya vardığımız zaman uzun giysisi içindeki seçkinlerden biri, Giovanni'ye yaklaşınca çevrede toplananlar "Palle, palle" diye bağırmaya başladılar. Bu bir Medici şakasıymış. Giovanni onları selamlayarak bana döndü. Ailenin tüm bireylerinin böyle selamlandığını sanmayın sakın. Floransalılarla bağ kurmaya çalışan benden başka Medici yok dedi. Örneğin eğer akrabam Julius, Papa Clementus demeliydim, bir gün buraya gelse yuhalarla karşılanır, itilip kakılır. Kendisi de bunu çok iyi biliyor ya. Fakat burası sizlerin doğup büyüdüğünüz kent değil mi? Ah dostum, Floransa Medici'ler için yabansı bir metrestir. Uzakta olduğumuz zaman var gücüyle bizi çağırır, geldiğimiz zaman da bize küfreder. Bugün ne istiyor? Kaygılı görünüyordu. Bir sokağın ortasında Ponte Vecchio'nun girişinde atını durdurdu. Halk iki yana açılarak geçmesi için yol açtı, kimileri onu alkışlayarak selamladı. Floransa kendisini bir prensin yönetmesini istiyor, cumhuriyet kurulması koşuluyla. Atalarımızdan bunu kim unutmuşsa sonunda acı bir pişmanlığa düşmüştür. Bugün Medici ailesinin temsilcisi şu küstah Alessandro. Daha 15 yaşında fakat bir Medici ve Papa'nın oğlu olduğu için Floransa'yı, kadınları ve her şeyi kendi malı sanıyor. Papa'nın oğlu mu? Şaşkınlığım gerçekti. Giovanni kahkahalarla güldü. Roma'da 7 yıl yaşayıp da Alessandro'nun Clementus'un piçi olduğunu bilmediğini söyleme dedi. Bilmediğimi söyledim. Beni büyük bir zevkle aydınlattı. Geriye dönmüş, Palazzo Pitti'ye doğru gidiyorduk. Az sonra Porta Romano'dan geçerken halk Giovanni'yi yine alkışladı. Fakat bu kez düşünceye dalmış olduğu için kendisini alkışlayan kalabalığa karşılık vermedi. Onun yerine halkı ben selamladım. Bu oğlum Giuseppe'yi çok eğlendirdi ve yol boyunca hep o devinimleri yapmamı istedi. Herkesin de kahkahalarla güldü. Daha Roma'ya varır varmaz kara çeteli Giovanni Papa'ya birlikte gitmemiz için direndi. Onu Guicardini ile özel bir toplantıda bulduk. Guicardini bizi görmekten pek hoşlanmadı. Belki de Papa'yı bir karar almak için tam inandırmak üzereydi. Giovanni'nin onun fikrini değiştireceğinden korkuyordu. Kaygısını gizlemek ve bizim niyetlerimizi öğrenmek için yapmacıklı, şakacı bir sesle. Bundan böyle Floransalıların aralarında bir marifli olmadan toplantı yapmaları olanaksız dedi. Papa sıkıntılı bir biçimde gülümsedi. Giovanni gülümsemedi bile. Bense tıpkı Guicardini gibi öfke izi taşıyan yapmacıklı bir neşeyle yanıt verdim. Medici'ler başkaları da bize katılmazsa toplantı yapamazlar dedim. Bu kez Giovanni'nin kahkahası kırbaç gibi şakladı, büyük bir dostluk gösterisiyle kucaklar gibi elini sırtıma indirdi. Guicardini de gülerek konuşmakta oldukları konuya döndü. Az önce çok önemli bir haber aldık. Francis, Kül Çarşambasından önce İspanya'dan ayrılıyormuş. Dipnot. Paskalya'dan önceki perhizin ilk çarşambası. Giovanni ile benim çekine çekine 5. Karl'la ilişkin düşüncelerimizi ortaya koyduğumuz bir tartışma başladı. Boşuna. Papa tümüyle onu bir Sezar ve anti-emperyal ortaklığın ruhu olmaya itekleyen Guicardini'nin etkisi altındaydı. 22 Mayıs 1526'da Fransa'nın Cognac kentinde kutsal bağlaşma imzalandı. Francis ve Papa ile birlikte Milano Dükü ile Venedikliler de anlaşmaya imza attılar. Savaş Roma'nın görüp görebileceği en korkunç felaketti. Francis ile yazılı bir anlaşma yapmışlardı fakat Fransız kralı Pireneleri aşar aşmaz anlaşmayı geçersiz saymıştı. İmparator Pavia'da uzlaşmaya varılmış olmasına karşın hem Francis ile hem de anlaşma bozan Fransız kralına arka çıkan Papa ile olan sorunları sonuçlandırmaya kararlıydı. İmparatorluk orduları İtalya'da Milano, Trento ve Napoli yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Clementus'un tek hareketli güvencesi Karaçete'ydi. En büyük tehlikenin kuzeyden geleceği sanıldığından Giovanni birlikleriyle Mantua'ya gitti. Orada düşmanın Po Irmağı'nı geçmesine engel olacaktı. Heyhat! 5. Karl'ın yandaşları vardı. Papalık sınırları içinde bile imparator yanlıları vardı. Kendilerine La Imperialista diyen bu kişiler güçlü bir kardinal olan Pompea Colonna'nın çevresinde toplanmışlardı. Kardinal Eylül ayında Karaçete'nin uzakta oluşundan yararlanarak bir çapulcular çetesinin başına geçip Borgo ve Trastevere'ye gitti. Çapulcular birçok evi yakıp yıktılar ve halka Roma'yı Papa'nın acımasızlığından kurtaracaklarını söylediler. 7. Clementus tezine San Angelo kalesine sığındı. Colonna'nın adamları San Pietro sarayını yağmalarken kaleden ayrılmadı. Maddalena ve Giuseppe'yi de kaleye götürmeyi düşünmüştüm ama o koşullarda San Angelo alanını geçmek büyük bir akılsızlık olacağından bu fikrimden caydım. Kendi evime gidip o zor günlerde işi oluruna bıraktım. Gerçekte Papa Colonna'nın büyük isteklerini kabul etmek zorundaydı. İmparatora karşı kutsal bağlaşmadan çekileceğini ve suçlu kardinale karşı hiçbir yaptırım uygulamayacağına değin bir belge imzaladı. Elbette ki saldırganlar gider gitmez zorlama ve terörün etkisiyle ve kutsallığa böylesine saygısızlık edildiği koşullarda imzaladığı belgenin hiçbir geçerli olamayacağını halka duyurdu. Bu kötü olayın hemen ertesi günü Clementus daha imparatora ve onun yandaşlarına ateş püskürürken Roma'ya Sultan Süleyman'ın Mohaç'ta utku kazandığı ve İmparatorun kardeşi olan Macar kralının öldüğü haberi geldi. Papa görüşümü almak için beni çağırdı. Türkler Viyana'yı kuşatırlar mıydı? Daha sonra Almanya ya da Venedik'e yürürler miydi? Bu konuda en küçük bir fikrim olmadığını söylemek zorundaydım. Kutsal Baba bu konuyla çok ilgiliydi. Guicciardini'ye göre yenilginin tek sorumlusu imparatordu. Hristiyan topraklarını Türklere karşı savunacağına ya da Almanya'yı yıkıma götüren ilkelere karşı savaşacağına, İtalya'yı savaşa sürüklüyor, Fransa kralına saldırıyordu. Almanlar Macarlara niye yardıma gitsinler? Luther gece gündüz onlara, Türkler Tanrı'nın bize gönderdiği bir cezadır, onlara karşı çıkmak, Yaradan'ın isteklerine karşı çıkmak anlamına gelir derse. 7. Clementus onaylarcasına başını salladı. Guicciardini büyük sevincini paylaşmak için dışarı çıkmamızı bekledi. Osmanlıların yengisi tarihin akışını değiştirecek. Belki de beklediğimiz mucize budur. O yıl Afrika'nın tanıtımını bitirdim. Sonra da bir gün bile dinlenmeden kendi yaşamımı, gördüklerimi ve katıldığım olayları yazmaya başladım. Maddalena'ya göre çılgınca çalışmam kötüye işaretti. Sanki yaşadığımız dönem kaçıp gidiyormuş gibi diyordu. Ona güven verebilmeyi çok isterdim ama beynime saplanmış bir konu vardı. Roma sönüp gidiyordu. İtalya'daki yaşantım sona eriyordu ve bir daha ne zaman yazmaya vakit bulacağımı bilmiyordum. Alman Piyadeleri Yılı Hicri 933 8 Ekim 1526 26 Eylül 1527 Böylece 40. yaşım geldi, son umudum, son kaçışım. Karaçeteli Giovanni, Papa'ya, papalık yönetimine ve tüm Roma'ya güven verici haberler ulaştırıyor, çok uzakta olduğu ve orada kalacağı izlenimini veriyordu. İmparatorun güçleri Po'nun kuzeyindeler, ırmağı geçmeyi hiç mi hiç başaramayacaklar diyordu. Trastevere'den Trevi'ye kadar halk Medici ve adamlarının kahramanlıklarıyla övünüyordu. Ölümsüz kenti her zaman herkesin de bildiği gibi kıskançlık, açgözlülük ve anlayışsızlıkla bakan şu barbar Almanlar için Romalılar düşmanca tutumlarında birbiriyle yarışıyordu. Ben bu çılgınca kendine güvene katılamıyordum. Granada'nın son günlerinin öyküleri belleğime öylesine kazınmıştı ki babamın, annemin, Sara'nın ve herkesin, yakında ülkelerinden gidecek olan herkesin sonucun iyi olacağını öylesine inandırılmışken birdenbire utku kazanacak olan Kastilya için herkes aynı küçümseyici duyguları beslerken yakında gelecek olan yardımlar konusunda sorular soranlara kuşkuyla bakarkenki yüzlerini anımsıyorum. Kendi ailem içindeki talihsizlikleri bildiğim için görünüşe aldanmıyordum. Herkes aynı görüşü paylaşırken ben yüzümü başka yana çeviriyordum. Gerçeğin başka bir yerde olduğu kesindir çünkü. Guicciardini de benzer tepkiyi gösteriyordu. Papa'ya bağlı birliklere general olarak atandıktan sonra Giovanni ile birlikte İtalya'nın kuzeyine gitti. Giovanni'ye öfkeyle hayranlık duyguları taşıyordu. Çok gözü pek bir adam, fakat en küçük bir çarpışmada bile kendi yaşamını tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Fakat ona bir şey olursa imparatorluk ordusunu durdurmak olanaksızlaşır diyordu. Papa'ya yazdığı bir mektupta. Bu yakınmalar artık anlamlarını yitirdikleri zaman gün ışığına çıktı. Karaçete komutanına bir şahinci tapu mermisi çarpmış, bacağı paramparça olmuş. Bacağının kesilmesi zorunluymuş, karanlıkmış, doktor kemiği bir bıçkıyla keserken meşaleyi Giovanni kendisi tutmakta direnmiş. Çok acı çekmiş olmalı, ameliyattan az sonra ölmüş. Tanıdıklarım içinde en gözü pek kişiler hiç kuşkusuz Çerkez Tumanbay'la Karaçete komutanı Giovanni'ydi. Birinciyi Doğu Sultanı, ikincisini de Batı'nın imparatoru öldürmüştü. Birincisi Kahire'yi, ikincisi ise Roma'yı onları bekleyen acılardan kurtaramamıştı. Ölüm haberi gelir gelmez kentte panik başladı. Düşman ancak birkaç mil ötedeydi ama şimdi sanki kent kapılarına dayanmışlar da Giovanni'nin yokluğunu bütün surların yıkılmasına, ırmakların kurumasına, dağların düzleşmesine neden olmuş gibiydi. Gerçekte yaklaşmakta olan dalgayı hiçbir şey durduramazdı. Karaçete komutanı sağlığında iki güçlü imparatorluk ordusunun güçlerini birleştirmemeleri için umutsuzca elinden geleni yapmıştı. İki ordudan birisi Milano yakınlarındaki Kastilya ordusu, öteki daha uzakta ama daha tehlikeli olan ve hemen hemen tümü Bavyeralı, Saksonyalı, Frankonyalı, Luther yanlılarından oluşan Alman piyadeleriydi. Tanrısal bir görev için seçilmiş oldukları inancıyla ve Hristiyanlığı bozmakla suç işlemiş olan Papa'yı cezalandırmak amacıyla Alpleri aşmışlar, Trentino'yu ele geçirmişlerdi. Papalık kurallarına baş kaldırmış, denetlenmesi olanaksız 10 bin kişi, Katolik bir imparatorun kumandasında Papa'ya doğru yürümekteydi. O yıl İtalya'yı pençesine alan uğursuzluk böylesine büyüktü. Giovanni'nin ölümünden sonra Karaçete askerleri geri çekilmeye başlayınca İmparatorluk güçleri birleşmiş, Po'yu geçebilmişlerdi. Niyetleri San Pietro Sarayı'na kadar gitmekti. Kötü giyinmiş, kötü beslenen, iyi ödenmeyen 30 bin dolayında asker vardı ve niyetleri ülkeyi sömürmekti. Önce Bologna'ya girdiler. Bologna onlardan kurtulmak için yüklü bir fidye ödemek zorunda kaldı. Sonra sıra Floransa'ya geldi. Çok kısa bir süre önce kentte veba salgını başlamıştı. Buna karşın yağmadan kurtulabilmek için Floransa'da ağır bir fidye ödedi. Bu görüşmelerde yer almış olan Guicardini Papa'ya benzer bir anlaşmaya varmasını önerdi. Bir kez daha bir iyimserlik rüzgarı esti, barış olasılığından söz ediliyordu. 25 Mart 1527'de İmparatorun özel elçisi, Napoli valisi Charles de Lannoy anlaşma yapmak için Roma'ya geldi. Ben de San Pietro alanında valiyi karşılamak için toplanan kalabalık arasındaydım. Olağanüstü bir ilkbahar günüydü. Hava çok güzeldi. Vali yanında muhafızlarıyla geldi. Tam Vatikan'ın kapısına vardığı anda şimşekler çaktı. Arkasından da dünyanın sonunun geldiğini haber veriyormuşçasına korkunç bir gürültüyle bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra yağmurdan korunmak için kapıya doğru yürüdüm. Kapının çevresi çamur denizine dönüşmüştü. Yanımda bir kadın bağıra bağıra bu uğursuz yağmura ileniyordu. Onu duyunca annemin, Allah rahmet eylesin, anlattıklarından bildiğim Granada'daki fırtınayı anımsadım. Bu fırtına da o günkü gibi Tanrı'nın bir uyarısı, uğursuzlukların habercisi miydi? O gün Tiber taşmadı, yıkıcı seller olmadı, büyük bir zarar görülmedi. Akşama doğru barış anlaşması imzalandı. Kentin zarar görmemesi için Papa büyük paralar ödeyecekti. Birinin bana anlattığına göre para 60 bin düka gerçekten de ödenmiş. Ayrıca da 7. Clementus iyi niyet gösterisi olarak paralı askerleri terhis ettirecekti. Fakat bunlar imparatorluk askerlerini durdurmaya yetmedi. Geri çekilmekten söz eden subaylar kendi askerlerinin eliyle öldürülmekle korkutuluyordu. Bir kavga sonunda yaya askerlerin komutanı inme olunca yerine Fransa kralının yeğeni ve onun yeminli düşmanı Bourbon valisi getirildi. Yeni komutan iyi bir yönetici değildi. İmparatorluk ordusunu yönetmek yerine izliyordu. Bu başıboş orduyu artık kimse denetleyemiyordu, imparator bile. Kaldı ki imparator İspanya'daydı. denetlenemez, yönlendirilemez, karşısına çıkan her şeyi yıkan bir ordu, barış umudunun korkuya dönüştüğü ve korku nedeniyle gitgide daha da çılgınlaşan Roma'ya doğru yaklaşıyordu. Özellikle kardinaller varsınlıklarıyla birlikte ya saklanmayı ya da kaçmayı düşünüyorlardı. Papa, elçiyle imzaladığı anlaşmanın son anda olsa bile yürürlüğe gireceğine direngenlikle inanıyordu. Nisan ayı sonunda imparatorluk birlikleri, Kutsal Papa'nın savunmasını örgütlediği yere kentin birkaç mil uzağına kadar geldi ve Tiber kıyısında konuşlandı. Vatikan'da kasalar bomboş olduğu için Papa 6 varsıl tüccarı kardinalliğe atadı. Böyle bir ayrıcalık tanınmasının karşılığında 200 dükayı aşkın para sağladı. Bu parayla 2000'i İsviçreli, 2000'i Karaçete'den, 4000'i de Romalı gönüllülerden oluşan 8000 kişilik bir ordu kurdurdu. 40 yaşında biri olarak silah kuşanmayı göze alamadım ama San Angelo Kalesi'nde silah ve öteki savaş araç gereçlerinin yönetimini gönüllü olarak üstlendim. Gece gündüz iş başında bulunmam gerektiği için sürekli olarak kalede kalmaya, Maddalena ile Güvesipe'yi orada aldırmaya karar verdim. Gerçekte kentin en iyi savunulan bölümü kaleydi ve sığınmacıların akınına uğruyordu. Önceki odama yerleştim. Yeni gelenlerin aileleriyle birlikte koridorlarda barınma zorunda kaldıklarına bakılırsa biz çok iyi durumdaydık. Mayıs'ın ilk günlerinde bu geçici yerleşim biriminde en inanılmaz coşkuların gelişip büyümesine çok elverişli bu ortamda olağanüstü bir hava esti. Papalık orkestrasının flütçüsünün sesi çıktığı kadar haykırarak soluk soluğa koşa koşa geldiğini hiç unutmayacağım. Bourbon'u öldürdüm, Bourbon'u öldürdüm. Floransalı Benvenuto Cellini'ydi bu. Kardeşlerinden biri Karaçete'de savaşmıştı ama işinden ötürü bir madalyayla ödüllendirilmiş olan flütçü orada da hiç bulunmamıştı. İki arkadaşıyla Porta Tritone yakınlarında savaşmaya gittiğini söylüyordu. Çok yoğun sis vardı diyordu ama komutanı at sırtında gördüm. Arka büzümü ateşledim. Dipnot, bir tür çakmaklı tüfek. Birkaç dakika sonra sis açıldı, Bourbon'u yerde yatarken gördüm, ölmüştü besbelli. Bunları duyunca omuz silktim. Ötekilerse onu kıracak denli ağır şakalar yaptılar. Savaş surlarda özellikle Borga yakınlarında çok şiddetliydi. Silah sesleri hiç bu denli yoğun olmamıştı. Kentten savaş gürültüsü, acı ve korku çığlıkları yükseliyordu. Boşuna böbürlenmenin zamanı değildi. Fakat daha gün sona ermeden haber doğrulandı. Gerçekten de Bourbon Porta Triton yakınında öldürülmüştü. Bir kardinal yorgun yüzünde geniş bir gülümsemeyle bize bu haberi ilettiğinde utku çığlıkları yükseldi. Yanımda duran adamsa hiçbir sevinç gösterisinde bulunmadı. Karaçete'nin eski askerlerindendi ve öfkeden köpürüyordu. Bugünlerde savaşlar böyle mi yapılıyor? Bu lanet olası tüfeklerle kahraman bir atlı bir flütçünün uzaktan ateş etmesiyle ölebiliyor. Bu şövalyeliğin sonudur. Onurlu savaşçıların sonudur. Ne olursa olsun Floransalı flütçü çoğunluğun gözünde kahramanlığa yükseldi. Ona içkiler veriliyor, nasıl ateş ettiğini bir daha anlatması isteniyor, oradan oraya dolaştırılıyordu. Kutlama gereksizdi çünkü Bourbon'un ölümü imparatorluk ordularını bir an bile durdurmamıştı. Tam tersine komutanın yokluğu birliklerin daha büyük bir öfkeyle ilerlemesine neden olmuştu. San Angelo Kalesi'ndeki toplar sisten ötürü kullanılamıyordu. Bundan yararlanan yaya askerler birçok yerden kentin duvarlarına tırmanmışlar, sonra da sokaklara dalmışlardı. Kaçabilenler gözleri korku dolu kaleye sığınıyordu. Daha olayların başlangıcındaydık. Bütün dünyayı dolaşmama olanak sağlayan Tanrı bana Kahire'deki ve Granada'daki işkenceleri gösterdi. Fakat böylesi bir yabanılığa, nefrete, böylesi kanlı bir yok etmeye, toplu ölümlerden, yok etmekten ve kutsal şeylere saldırmaktan böylesine tad alındığına hiç mi hiç tanık olmamıştım. Askerlerin kahkahalar atarak kiliselerin mihraplarında rahibelere tecavüz ettikten sonra boğduklarını söylesem inanır mısınız? Manastırların yağmalandığını, rahiplere alışkanlıklarının bıraktırıldığını, kırbaç zoruyla haçları çiğnettiklerini, lanetlenmiş şeytana taptıklarını söylemek zorunda bırakıldıklarını, kütüphanelerdeki eski el yazmalarının çevresinde askerlerin dans ettikleri kocaman ateşlerde yakıldığını, hiçbir barınağın, sarayın, evin yağmalanmaktan kurtulamadığını, çoğu yoksul 8000 kişinin öldürüldüğünü, varsılların ise fidye ödenene değin tutsak edildiğini söylesem inanır mısınız? Kalenin duvarı üstünde kentten sayıları hızla artmakta olan yangınlardan yükselen dumanlara bakıp düşünüyor, Papa Leo'nun daha ilk görüşmemizde bir öngörüyle söylediği şu sözleri anımsıyordum. Roma yeniden doğmakta fakat ölüm ona doğru yaklaşmakta. Ölüm oradaydı, gözlerimin önünde bu ölümsüz kentin gövdesini sarmaktaydı. Zaman zaman birkaç milis kara çeteden kalan birkaç kişi kavşakları tutuyor fakat kısa bir süre sonra onlar da saldırganların seline kapılıp gidiyordu. Borgo semtinde ve özellikle Vatikan Sarayı çevresinde İsviçreli askerler övgüye değer bir kahramanlıkla direniyor, onlarcası yüzlercesi her sokak her kapı için kendilerini feda ediyorlar, imparatorluk askerlerinin ilerlemesini birkaç saat geciktiriyorlardı. Fakat onlar da değişik yönlerden gelen güçler karşısında eridiler. İmparatorluk askerleri San Pietro alanını ele geçirdiler. Papa Luther, Papa Luther diye bağırıyorlardı. 7. Clementus daha tehlikeden habersiz özel tapınağındaydı. Bir piskopos yanına gidip töreni filan umursamadan giysisinin kolundan tutup çekti. 8. kaset, 2. yüzün sonu.